A yüzünden devam. Oradan kurtulmak ve hele genç, güzel ve hayatını tam bir teslimiyetle kendisine bağlayan Zübeyde'ye daha rahat bir hayat sağlayabilmek, onu mesut edebilmek, ferah, varlıklı bir hayat içinde görmek istiyordu. Papaz Köprüsü'nün kasvetli gecelerinde ve hele eşiyle çocuklarını yatırıp evin kapıları, pencereleri de sıkı sıkıya kapandıktan sonra Ali Rıza Efendi'nin kaygıları bu düşünceler üstünde toplanmış olsa gerektir. Hele fırtınaların deniz kıyılarını dövdüğü, havada rüzgarların uğurladığı gecelerde ve derme çatma evciğinin bir kale olmadığını düşünerek daldığı buhranlı kaygıların onu nasıl ve vaktinden önce yıprattığını anlamak mümkündür. Çünkü Ali Rıza Efendi aslında belki fazla becerikli biri değildir. Hayatta kendini daha iyi ulaştıracak hareketli vasıfları olmayan, uysal ama evine bağlı bir insandı. Zübeyde'yi seviyordu. Bu sevgide aradaki yaş farkının ve ona daha iyi bir hayat sağlayamamasının kendisine bazı iç çatışmalar, ıstıraplar hatta bazı aşağılık duyguları uyandırmış olması da tabidir. Çünkü vurdum duymaz ve kaygısız bir insan değildi. Isırabını duyacak lakin onunla mücadele edemeyecek bir insandı. Nihayet bir yol bulmak, bir karar vermek zorundaydı. Bu hayat böyle süremezdi. Bu genç kadını bu ıssızlıklar, yokluklar içinde süründüremezdi. Ölen çocuklarını bu karanlık şartlar içinde çürüten bu hayat böyle gidemezdi. Bir karar vermek, bir çıkış yolu bulmak gerekti. Papaz Köprüsü şartları onların mutluluğunu önlüyordu. Kendisini de üzüntüler, hüzünler ve çaresizlikler içinde vaktinden önce yıpratıyor, olduğundan daha halsiz gösteriyordu. Gümrük karakolundaki 3 lira aylığın ise artmak ihtimali yoktu. Sonra yıllar yılı burada çürüyeceğini, Selanik'teki bütün teşebbüslerine rağmen buradan kurtulamayacağını anlıyor, daha elverişli bir işe nakli de kabil olmuyordu. Kaldı ki bu 3 lira aylık da pek emin bir şey değildi. Osmanlı idaresinin o devrinde orduda bile aylıkların bazen 3 ayda 4 ayda bir verildiği, subayların maaşlarını Yahudi düzenbazları kırdırarak yaşadıkları, sivil idare memurlarının daha kötü sefaletler içinde süründükleri bir gerçekti. İşte bütün bu şartlar içinde Ali Rıza Efendi ne kadar geç de olsa nihayet kararını verecekti. İşinden istifa edecekti. Serbest çalışma tecrübesine girişecekti. Eşine ve çocuklarına daha iyi bir hayat sağlayacaktı. Öyle de yaptı. Gümrük muhafaza memurluğundan ayrıldı. Bu kararın verilişinde Papaz Köprüsü Gümrüğü'nün en önemli konusu olan kerestecilik işlerini yıllarca görmüş, muamelelerini öğrenmiş ve bu arada bu işleri yapan kereste tüccarlarını tanıyarak onların yardımlarına güvenmiş olmasının etkisi olsa gerektir. Çünkü istifasından sonra bu tüccarlardan Selanik'teki keresteci Cafer Efendi ile ortak oldu. Bu ortaklığın bir sermaye birliğinden ziyade iş birliğinden ibaret olması mümkündür. Herhalde Cafer Efendi sermayeyi sağlayacak, Ali Rıza Efendi de zaten bildiği, tanıdığı yıllarca kaldığı Papaz Köprüsü'nde Olimpos ormanlarından kereste kestirecek, bunları kıyıya indirtecek, oradan da Yunanistan'a ihraç veya Selanik'e sevk işlerini idare ederek kârdan hisse alacaktı. Çünkü görünüyordu ki kereste işinin kârı çoktur. Ama bu iş biraz da kaçakçılık, eşkıyaya baş vermek, hatta Selanik'te veya şurada burada biraz da usulsüz muamelelere karışmak işidir. Acaba Ali Rıza Efendi gibi yumuşak tabiatlı, uysal ruhlu ve mücadeleden çekinen bir adam bunları başarabilecek miydi? İşte bunu zaman gösterecekti. Göstermekte pek gecikmedi de. İlk başta işlerin biraz parlak gittiği ve belki keresteci Cafer Efendi'nin de geleceğin kârlarına karşılık Ali Rıza Efendi'yi biraz yardımlarda bulunmuş olması mümkündür. Çünkü Selanik'te Ahmet Subaşı Mahallesi'nde Ziynet-i Bostan arsasındaki pembe ev o sırada yaptırılmıştır. O vaktin ve mahallenin ölçülerine göre bu evi oldukça önemli, iddialı hatta şatafatlı saymak yerinde olur. Biri daha büyükçe, diğeri daha küçük. Şimdi bu kısım yıkılmıştır. Yan yana 3 katlı 2 ev. Bunun biri selamlıktır, diğerine harem demek lazım. O zamanın adetlerine göre selamlık evin erkeğinin iş ve misafir dairesidir. Çünkü aile kabullerinde ve misafirliklerinde kadın ve erkek bir arada olamaz. Bu selamlıklar padişah ve hanedan mülklerinde büyük küçük birer saraydan başlayarak vezir veya paşa konaklarını mükellef dairelere ve nihayet daha aşağıya doğru daha küçük bölmelere, hatta sokağa evin içinden geçmeden bağlantısı olan tek odalara kadar inebilir. Ali Rıza Efendi'nin yani evindeki selamlık kısmının icabında bir küçük irat olarak yaptırılmış olması da düşünülebilir. İşte Mustafa 1880 veya 1881'de Selanik'te bu pembe evin aile kısmında ve Ali Rıza Efendi'nin kereste tüccarlığı sırasında dünyaya gelmiştir. Ali Rıza Efendi o zaman bu eve eşine yardımcı olmak üzere Üftade isminde zenci bir kadın da tutabildi. Yeni doğan çocuk için Zübeyde'nin sütü yetersiz olduğundan Ümmügül adında bir süt nine de bulundu. Kereste ticareti sırasında Ali Rıza Efendi vakitlerinin bir kısmını gene Papaz Köprüsü'nde, bir kısmını da Selanik'te geçiriyordu. Eş ve çocuğu ise Selanik'teydiler. Fakat Papaz Köprüsü'nde artık bir gümrük muhafaza memuru değildi. Bir iş adamı veya iş takipçisi olarak yapacağı muameleler ise şunlardı. Ormandan kesilecek keresteler için orman idaresinden ruhsat almak. Bu ruhsatın Selanik veya Katerina'dan çıkarılması lazımdı. Sonra ondalıkçı denilen orman memurları ve ayrıca muhafızlarla ormanda kesimleri düzenlemek ve kesilen ağaçların hızar veya baltalarla dört köşe kütükler haline getirerek sevki hazırlamak. Nihayet Yunanistan'a ihraç edilirken gümrükte muameleleri tamamlamak. Yahut Selanik veya başka iş merkezleri gidecekse orman tezkerelerini tamamlatarak malları yelkenlere yüklemek. Fakat bütün bu işlerin aksasız yürüyebilmesi için orman idaresinin, gümrüğün, tüccarın veya nakliyecinin bilgi ve gayretleri yetmezdi. Bu işler arasında söz bir de eşkıyanındı. Olimpos eteklerindeki Rum eşkıyasının. Eğer eşkıya bacını almazsa ne kesim, ne stok, ne de sevkiyat yapılabilirdi. Ali Rıza Efendi'nin işlerinde öyle oldu. Bir aralık bu işlerini şöyle böyle yürütebildiği anlaşılmaktadır. Ama az sonra eşkıya Ali Rıza Efendi'ye de musallat oldu. Baç istedi, yolları kesti, sevkiyatı durdurdu, tomruklara el koydu. Nihayet son çareye başvurdu. Ormanda mallarının peşinde dolaşan Ali Rıza Efendi'yi yakaladılar. Bu yakalama birkaç defa tekrarlandı. Hatta bir defasında onu kesmekle tehdit ettiler. Ali Rıza Efendi her defasında birer suretle bu badireleri atlattı. Zaten eşkıya da kesin sonuçlara ve öldürmelere kolay gidemezdi. Çünkü eşkıyanın menfaati bu düzenin işlemesindeydi. Yerleşmiş nizamın muhafazasındaydı. Hükümeti harekete getirecek hallerden mümkün olduğu kadar sakınmalıydılar. Ali Rıza Efendi, belki de eski bir memur olmanın zihniyetinden hareket ederek kendini kanunlarla korumak, eşkıyaya teslim olmamak istiyordu. Bir defasında vilayette asayiş işlerine bakan Ali Paşa'ya başvurdu. Eşkıyanın temizlenmesini istedi. Paşa'nın cevabı şuydu: en iyisi sen bu kereste işini bırak. Ali Rıza Efendi biraz yalvarınca da paşa eşkıyayı kovalamaktansa eşkıyanın barınmaması için Olimpos ormanlarını yaktırmaya karar verdi. Orman bitince hem kerestecilik hem de eşkıya ortadan kalkacağı için mesele kökünden halledilmiş olacaktı. Fakat o arada eşkıya kendileriyle biraz fazla uğraşan Ali Rıza Efendi'nin önemli miktarı tomruklarını ve kereste stoklarını yakınca iş başka türlü halledildi. Yani Ali Rıza Efendi kereste işini kaybetti. Bu arada ortağı Cafer Efendi'nin de eşkıya ile anlaşıp işi yürütecek yerde elinden orman yakmaktan başka bir şey gelmeyen, hükümete başvurduğu için Ali Rıza Efendi'nin iş kabiliyetinden ümidini kesmiş ve işe son vermiş olması akla gelebilir. Fakat işin esası ne olursa olsun bu sonucun Ali Rıza Efendi için büyük darbe olduğu bir gerçektir. Çünkü bu arada Ali Rıza Efendi kereste işinden de oldu. Eski ve küçük memuriyetinden ise zaten istifa etmiş bulunuyordu. Ali Rıza Efendi'nin bir sarsıntı devresinden sonra bu defa daha küçük bir iş çerçevesi içinde tuz ticareti yapmaya karar verdiği anlaşılmaktadır. Fakat yine anlaşıldığına göre bu sefer de açtığı mağazada veya tuz deposundaki tuzları elden çıkaramadı. Hatta kızı Makbule'nin çok daha sonraları anlattığına göre bu tuzlar toptan eridi. İşte o zaman hem kendisine güvenini hem ticaret ümitlerini kaybetti. Yeniden ve ne olursa olsun küçük bir memuriyet peşinde koştu fakat bir iş bulamadı. Tabii çöküntü başladı. Son dayanaklarını da kaybeden Ali Rıza Efendi kendini içkiye verdi. Bunu hastalık izledi, bağırsak veremine tutuldu. Ali Rıza Efendi 3 sene süren mihnetli fakat verimsiz bir ölüm kalım bocalamasından sonra galiba 47 yaşında öldü. Zübeyde kocasının son günlerinden bahsederken şöyle konuşmuştur: Merhum son günlerde işinin fena gitmesinden çok müteessir oldu. Kendisini salıverdi. Daha sonra da derviş meşrep bir hal alarak eredi gitti. Kocaman hastalığı büyüdü. Artık yaşayamazdı. Ben dul kaldığım zaman 27 yaşında bir tazeydim. Bana 2 mecidiye 40 kuruş dul maaşı bağladılar. Şapolyon'un doğrudan doğruya Zübeyde'den naklettiği bu beyanlara göre Ahmet Subaşı mahallesinde boş bir evde 2 mecidiye aylık ve 3 çocukla kalan Zübeyde'nin kocası öldüğü zaman hali buydu. Mustafa Makbule ve Naciye. Naciye daha sonra Selanik'te ölmüştür. O zaman Mustafa 7 yaşındaydı ve evin tek erkeğiydi. Ali Rıza Efendi'nin fizik bakımından olduğu kadar moral bakımından da tam bir çöküntü içinde hayattan göçtüğünü kabul etmek yerinde olur. Bu çöküntüde maddi şartların temel etkileri yanında ruh düşkünlüğünün de aynı derecede etkili olduğunu anlamamak mümkün değildir. Çünkü kendi halinde bir kimse olan Ali Rıza Efendi, çok güzel ve kendisine göre çok genç olan Zübeyde de bahtının beklenmeyen yıldızını bulmuştu. Fakat onu dileyince mutlu edememişti. Evlendikten sonra ve Zübeyde'yi kendi ailesinin Yeni Kapı'daki evlerinde barındırdığı sıralarda da karısının kendisine olan bağlılığına ve teslimiyetine rağmen onu rahat ettiremedi. Çok önemsiz memuriyetlerde geçen ilk evlilik devresindeki belirsiz şahsiyeti ve hiç denebilecek aylığıyla bu güzel kadını onun hayallerini doyuracak bir hayat yaşatamadı. Papaz Köprüsü'nde geçen hepsi birbirinden kasvetli, fakir ve emniyetten yoksun yıllar içinde ise ev hayatındaki şartların bizzat kendisini dahi tatmin ettiği tahmin edilemez. Bu böyle olunca Mustafa'nın da ilk çocukluk hayatının aile şartları bakımından bu tabloyu dilediğimiz kadar canlandırmak mümkündür. Kısacası durum şudur ki Mustafa'nın bu ilk çocukluğu sefaleti ise bile sefaleti yakın şartlar içinde geçmiştir. Bu şartların tek yumuşatıcı tarafı ve olsa olsa Mustafa'nın babasının evliliğine bağlılığı, iyi niyeti ve bir de annesinin kaderinden şikayetçi olmaksızın bu şartları olduğu gibi kabul edişidir. Onun için Mustafa çocukluğunda yoksulluk çekmiş olsa bile evinde geçimsizlik, tedirginlik görmemiş olsa gerektir. Gerçi Mustafa'nın hemşiresi Makbule sonraları ve o günlere ait hatıralarını veya duyduklarını naklederken babasıyla annesi arasında bazen anlaşmazlık hallerine de değinir. Ama bu nakilleri doğrulayan başka belirtiler yoktur. Makbule Hanım'ın gördüklerine veya duyduklarına dayanan nakillerinde ise hafıza karışıklıkları veya çelişmeleri çok görülmektedir. Sonra devamlı bir başarı sağlayamamasına rağmen Ali Rıza Efendi'nin ticaret teşebbüsünün kendisine ileride ailesi için dayanak olacak bir ev, bir damaltı sağlamış olmasının bir ailenin hayatında önemli bir yeri vardır. Çünkü Ali Rıza çocuk bırakmasından sonra izlenebilen şartlar ve gelişmeler bu evin hem bir sığınak hem de bir tarafının küçük bir gelir kaynağı olarak Zübeyde ve çocuklarının hayatındaki büyük önemini göstermektedir. Zaten Ali Rıza Efendi hayatında da koruyucusu olmayan bir insandı. Nitekim ticaret teşebbüsleri başarı vermeyince o işlerden ayrıldıktan sonra en küçük bir iş ve memuriyet için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmıştı. Geçici, önemsiz ve verimsiz ayak işlerine kadar başvurdu. Bunlara ait bazı şeyler bilinmektedir. Ama bunlar da netice vermedi. İyi insandı ama iyi olmak beceriklilik için yeterli değildi. Bütün bunlardan sonradır ki Ali Rıza Efendi artık tam bir yenilgi demek olan içkiye düşmüştü. Nihayet işsizlik, hastalık veren bütün iş ve ümit ve imkanlarının kayboluşu çöküntüyü tamamladı. Mustafa işte bu mihnetle ve kasvetli yıllar içinde okuma çağına gelmişti. Babası henüz hayattaydı. En sonunda Zübeyde'nin dediği gibi derviş meşrep bir kaygısızlığa kendini bırakış, Ali Rıza Efendi gibi basit fakat iyi niyetli ve iyi kalpli bir adamın ıstırabını ve bahtsızlığını tamamladı. Mektep hayatı başlıyor. Mustafa mektep istemekteydi, okumak istemekteydi. Çocuğun mektebe başlatılmak işi Ali Rıza Efendi'nin ölümünden önce karı koca arasında küçük tartışmalara yol açtı. Şöyle ki, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun o devirlerinde okumak imkanları kıt ve okur yazarlar azdı. Okutulmasına karar verilen çocuklar için eğer çevrenin imkanları varsa seçilecek iki yol görünüyordu. Bu yollardan biri derme çatma ve hiçbiri devlete ait olmayan, sarıklı ve çoğu cahil hocalar tarafından idare edilen mahalle mektepleri yolu. Bu yol nihayet verimsizleşmiş bir medrese tahsiline çıkardı. Bu perişan medreseler ise ancak mahalle imam ve müezzinleri verirdi. Bunların mezunlarından bir kısmı daha ziyade İstanbul'da merkezleşen ve gene hepsi de çöküntü perişanlık içinde eriyen başka medreselere giderlerdi. Onları bitirenler din eğitimi hocalığı, müftülük, kadılık gibi daha ileri ilmiye sınıfına katılırlardı. Zübeyne'nin oğlu Mustafa için istediği ve seçtiği yol da buydu. O oğlunun sarıklı hocalar elindeki mahalle mektebine verilerek ileride sarıklı bir hoca yahut alim olmasını istiyordu. Sarıklı hocalar ve ilmiye sınıfı mensupları askere alınmazlardı. Bunlar mahalle veya köy mescitleri, imam ve müezzinliklerden eğer arkaları veya yetenekleri müftülüklere, kadılıklara, müderrisliklere kadar çıkan bir takım kademelerle mütevazi fakat belirli yollar üzerinde hayatlarını yürütürlerdi. Ayaklarına mesk, pabuç taşıyan, şalvarlı, kuşaklı, mintanlı, cübbeli, sarıklı ve hepsi de daha delikanlılık yaşlarından itibaren sakal bırakan bu sınıfın halk içinde görevlerine, kademelerine göre az çok itibarlı fakat aşırı imtiyazları olmayan mevkileri vardı. Zübeyde Mustafa'sı için bu yolu iyi ve emniyetli buluyordu. Oğlunun din eğitimi alıp ulema sınıf saflarına katılmasından ruhi zevk duyuyordu. Zaten Zübeyde'nin kendisine de biraz yaşlanınca ve okuma bildiği için çevresinde Zübeyde Molla diyeceklerdir. Mollalık kadınlar içinde bir okumuşluk ünvanıdır. Zübeyde'yi oğlunu sarıklı hocalığa ve ulemalığa yöneltmek için kimlerin tesirler yaptığını kesin olarak tayin etmek zordur. Fakat Mustafa'nın mahalleden çocukluk arkadaşı olup ilerideki devrelerde de arkadaşı kalacak olan Nuri Jonker, sarıklı hoca olan babasının Zübeyde üstündeki tesirlerinden ileride bizzat Mustafa bahsedecektir. Babasına gelince, Ali Rıza Efendi oğluna muntazam bir tahsil yaptırmak istiyordu. Onu okutmak, yetiştirmek, ona yüksek tahsil dereceleri sağlamak emelindeydi. Bu güzel ve asil takdir edebildiği bir şeyi, oğlunun başarmasını istemek suretiyle kendi ruhundaki bir özlemi açığa vurmaktadır. Hulasa Zübeyde'nin oğlu Mustafa'yı o zaman adet olan dualar, ilahilerle mahallenin harap geri mektebine kaydettirmek arzusuna karşılık, Ali Rıza Efendi Mustafa'yı o zaman yeni açılan ve yeni usullerle dersler gösteren Şemsi Efendi Mektebi'ne yazdırmak istiyordu. Bu iki ayrı istek, karı koca arasında tabii aşırı hadleri varmayan çatışmalara, direnişlere yol açtı. Nice yıllar sonra Mustafa bu durumu şöyle anlatacaktır. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitme meselesine dairdir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmem ve yeni usul üzerine okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane bir suretle halletti. Evvela mutat merasimle mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım. Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim. Az zaman sonra babam vefat etti. Hulasa iş, Mustafa'nın anlattığı gibi babasının ustalıklı bir manevrasıyla halledildi. Mustafa önce Zübeyde'nin istediği gibi ilahiler dualarla mahallenin köhne iptidai mektebine kaydedildi. Orada derse başlatıldı. Bunun belirli bir töreni vardı. Yeni elbiseler giydirilmiş ve boynuna, içinde eski elifba ve amme cüzü, hatta Kur'an-ı Kerim bulunan sırmalı çanta takılmış çocuk evinde hazır olur. Sonra onun da katılacağı eski usul ilkokulun çocukları, sarıklı hocaların idaresinde ve çocuklar ikişer sıra olarak yeni öğrencinin evinin önüne gelirler. Orada yeni öğrenci öne geçirilir. Yeni öğrencinin babası, büyükleri de kafileye katılırlar. Evin penceresinden çocuğun annesi ve bütün mahalle kadınları gözyaşları içinde bu kafilenin evin önünden ayrılışını izlerler. Çocuklarına zihin açıklığı dileğiyle dualar okuyup çocukların ardından üflerler. Sonra bu kafile önceden belirtilen ilahileri söyleyerek sokaklardan geçer. Halk iki taraflı onları dualarıyla uğurlar. Nihayet mektebe varılır. Çocuklar yerlerini alırlar. Yeni öğrenci sarıklı hocanın rahlesi önüne diz çökerek önüne açılan eski usul alfabeden hocanın ona parmağıyla gösterdiği harfleri tekrarlamak suretiyle heceler ve tören biter. İşte Mustafa için de bu tören aynen yapıldı. Zübeyde ve komşuları evin penceresinden çocuğun kafilenin önünde ve boynunda asılı sırmalı cüz kesesiyle ayrılışını gözyaşları ve dualarla izlediler. Mustafa eski usul mektebe kaydedilmiş oldu. Zübeyde'nin arzusu yerine geldi. Ama bir iki gün sonra da Ali Rıza Efendi Mustafa'yı o mektepten alıp yeni usul ders gösteren Şemsi Efendi mektebine götürdü. İlahisiz, duasız, törensiz oraya kaydettirdi. Bu suretle de hem kendinin hem Mustafa'nın annesinin arzuyu yerine getirilmiş oldu. Mustafa'nın hayatında çözülen ve kendi hayatının yolunu açan ilk düğüm budur. Bu düğümün çözülüşünü Mustafa, o basit fakat iyi kalpli, iyi niyetli ve yeni usul eğitimin değerini anlayan, içinde oğlunun okumasını, yetişmesini, büyük adam olması arzularını duyan Ali Rıza Efendi'ye borçludur. Fakat ne yazık ki Ali Rıza Efendi, kendini Zübeyde ile evlenmekten başka her sahada asık yüz gösteren talihin tek yıldızı olan oğlunun istikbalini göremeden ve onun mektebe kaydından az sonra öldü. Şemsi Efendi mektebi de özel bir mektepti. Zaten o zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az sayıdaydı. Bu sebeple büyük şehirlerde ve bu arada Selanik'te yeni fikirli ve müteşebbis bazı kimseler yeni usul ders gösteren özel okullar açarlardı. Bu yeni mekteplere Darül Edeb, Darül İrfan, Numune-i Terakki gibi iddialı parlak isimler verirlerdi. Şemsi Efendi Mektebi de bu mekteplerden biriydi. Fakat o sıralarda Selanik'te Şemsi Efendi'nin şahsiyeti o kadar popüler ve itibarlıydı ki onun mektebi sadece Şemsi Efendi Mektebi diye anılırdı. Şemsi Efendi ve o sıralarda gene o mektepte hoca olan Cüde Efendi, o devrin Selanik aydınları arasında tanınan, sevilen insanlardı. Bu şahsiyetler hakkında o devrin Selanik hayatını hatıralar şeklinde yazılarıyla anlatan Ali Canip Yöntem değerli bilgiler vermiştir. Hulasa küçük Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin ısrarlı müdahalesiyle Şemsi Efendi Mektebi'nde okuma hayatına başlayışı onun bir talihi oldu ve o bu talihinden faydalanmasını bildi. Mektebi sevdi. Derslerine meraklı ve çalışkan bir çocuktu. Gerçi ilkokulda çocuğun kimliği ve niteliği pek belli olmaz. Ama seveceği bir mektebe bağlanacağı, hocalara düşmesi her çocuk için bir talih eseridir. Sevebileceği bir mektebe düşüp bağlanacağı hocalara kavuşan bir çocuğun kendini mektebine vermesi ve çalışan, ilerleyen bir çocuk olarak belirmesi ise artık onun kabiliyetlerini meydana vuruşu demektir. Bu bakımdan küçük Mustafa ilkokul hayatında hem şanslı hem kabiliyetli bir çocuk sayılmalıdır. Onun bu mektepte kaligrafi hocası olarak çalışan ve sarıklı bir hoca olan Çopur Hafız Emin Efendi'ye karşı bütün sınıf tarafından desteklenip neticede bizzat hoca tarafından örtbas edilen bir isyan olayından başka üzücü bir hatırası yoktur. Mustafa'nın Şemsi Efendi Mektebi'ndeki ilk öğrenim hayatının 1891 ders yılı sonuna kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Buna göre mektebe başlayış yılının tarihi tam belli değilse de bunun 1886 veya 87 olarak almak mümkündür. Mustafa'nın babası ise 1893 senesi Kasım ayının ikinci yarısında öldü. Anne ve çocuklarının Selanik'te yaşayışları imkansız hale geldi. Dayısı onları kendi çalıştığı çiftliğe götürdü. Mustafa orta mektebe ancak daha sonra oradan Selanik'e dönünce girebildi. Bu suretle Mustafa'nın Şemsi Efendi mektebini bitirmeden Selanik'ten ayrılmak zorunda kaldığına ve sonra da orta mektebe imtihanla girdiğine göre onun bir imtihanı ilk mektepte olduğu yılların çalışkanlığıyla başarmış olması mümkündür. Zaten babasının ölümünden ve hele köye götürüldükten sonra onun yeniden mektep yolunu açabilmesi, bir orta mektebe girişi, Mustafa'nın hayatının hem de bu sefer kendi karar ve müdahalesiyle çözülen ikinci düğümüdür. Ali Rıza Efendi'nin ölümüyle dul kalan Zübeyde'nin vaziyeti ise çok zorlaştı. Erkek olarak o da uzak sayılacak bir dayısı vardı. Hüseyin Ağa. Hüseyin Ağa, Zübeyde'nin annesi Ayşe Hanım'ın üvey kardeşidir. Selanik civarında Langaza'da Rapla çiftliğinde çalışır. İşi çiftlik kahyalığıdır. Anlaşıldığına göre Ali Rıza Efendi Zübeyde ile evlenmek isteyip de Zübeyde'nin büyük annesi benim evlendirecek kızım yoktur vermem diye direttiği zaman araya giren ve büyük anneyi bu evlenmeye razı eden Hüseyin Ağa'dır. Ali Rıza Efendi ölüp de Zübeyde 3 çocuğuyla yalnız kalınca bu üvey dayının Zübeyde'ye bu ömürsüz adamla seni ben evlendirdim şimdi o ölünce sana ve çocuklara bakmak bana farz oldu dediği nakledilir. Bu sözler söylenmiş veya söylenmemiş olabilir. Fakat gerçek şudur ki Ali Rıza Efendi'nin ölümünden az veya çok sonra Zübeyde ile çocuklar Langaza'da Hüseyin Ağa'nın çalıştığı Rapla çiftliğine sığınırlar. Bu çiftlik ve Mustafa'nın bu çiftlikteki hayatı, Mustafa hakkında içeride ve dışarıda yazılan kitaplarla çeşitli şekilde anlatılmıştır. Hatta Armstrong'un Bozkurt isimli eserinde onun buradaki hayatını anlatan sahneler bir takım sert tepkiler uyandırmıştır. Gerçek olan Hüseyin Ağa'nın Ali Rıza Efendi'nin ölümünden sonra onun dul kalan eşinin ve çocuklarının yanına alması ve onların orada bir zaman kalmış olmalarıdır. Bu çiftliği Selanikli katipzadelere ait olduğu söylenir. Rumeli'de çiftliklerin hemen hepsi çiftlik sahibi namına onun adamları tarafından idare edilirdi. Çünkü çiftlikler çiftlik sahipleri için pek de emniyetli yerler sayılmazdı. Bütün Rum Bulgar eşkıyasının ve komitacılarının gözleri bu çiftlik sahiplerinin üzerlerinde ve keselerinde olurdu. Büyük çiftliklerde idarecilerin başına nazır bulunurdu. Ondan sonra kahya gelirdi. Daha sonra korucular, bekçiler, işçiler çiftlik hiyerarşisinde yer alırlardı. Bazı küçük çiftliklerde işin doğrudan doğruya kahyaya bırakıldığı olurdu. Yani mal sahibi kahyaya inanır ve bütün işleri ona bırakırdı. Rapla çiftliğini de öyle görünüyor ki Hüseyin Ağa idare ediyordu. Rapla çiftliğine ve Hüseyin Ağa'nın yanına giden Zübeyde ve yetimlerinin orada tam bir ferahlık içinde olacaklarını düşünmek hata olur. Çünkü evvela Zübeyde kendinden nakledildiğine göre henüz çok genç ve güzel bir duldu. Selanik'te ve Ali Rıza Efendi'nin ticaret hayatının ilk devresinde bir süre güzel müstakil bir evde yaşamıştı. Hatta yanında bir zenci hizmetçi de çalıştırabilmişti. Şehir hayatına alışıktı. Sonra da Mustafa'nın başlayan tahsili vardı ve bu tahsil kesilmişti. Hulasa yaşanılan günler sıkıntılı, gelecek günler karışık ve karanlıktı. Mustafa ve kardeşlerinin bu çiftlikteki günlük hayatını daha sonraları ve kız kardeşi Makbule çok safiyane bir şekilde anlatmıştır. Mustafa Kemal de aynı günlere değinmiştir. Mustafa'nın orada yapabileceği belirli bir işi yoktu. Dayısı ona bazen bostan veya bakla tarlası gibi yerleri bekletirdi, kargaları kovalatırdı. Makbule her çocuk için eğlence olan bu bakla tarlası bekçiliği günlerini bazı detaylarıyla anlatmıştır. Yine bu hikayeler arasında Zübeyde ve çocuklarının Kahya Hüseyin Ağa'nın evinde değil, Hüseyin Ağa'nın onlara gösterdiği ayrı fakat herhalde yakın veya bitişik bir yerde oturduklarını da anlıyoruz. Çünkü Makbule bu hatırasında çiftlikten kendilerine yiyecek gönderildiğinden bahseder. Fakat en önemli ve ivedili dava Mustafa'nın tahsilidir. Onun burada yapacağı bir şey olmadığı gibi okuma, yetişme imkanı da yoktur. Bir aralık onu hiç olmazsa oyalansın diye Çalı çiftliğinin yakınındaki kilisede Hristiyan mektebine gönderdiler. Bu öğrencilik uzun sürmedi. Sonra Rapla çiftliğinin katibi Arnavut Kamil Efendi'den bir şey öğrenmesine karar verildi. Fakat Kamil Efendi'nin de başkasına öğretebilecek bir şeyi yoktu. O teşebbüste netice vermedi. Mustafa'nın ise çiftlikte yanaşma olarak yetişmek, yavaş yavaş diğer çiftlik işlerine ve bir gün belki çiftlik kahyalığına kadar çıkmak yoluna hiçbir hevesi yoktu. Hulasa tahsil işi çatallaştı. Mustafa okumak istiyordu. Bunu Rapla çiftliğinde sağlamak mümkün değildi. Çok daha sonraları Mustafa Kemal o zamanki hatıralarından bahsederken şu sözleri söyleyecektir. Babam vefat etti. Annemle beraber dayımın yanına yerleştim. Dayım köy hayatı yaşıyordu. Ben de bu hayata karıştım. Bana vazifeler veriyordu. Ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazifem tarla bekçiliğiydi. Kardeşimle beraber bakla tarlasının ortasında bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmaya uğraştığımızı hiç unutamam. Çiftlik hayatının diğer işlerine de karışıyordum. Böylece biraz vakit geçince annem mektepsiz kaldığım için endişe etmeye başladı. Nihayet Selanik'te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve mektebe devam etmeme karar verildi. Mustafa'nın gerçi bir üvey teyzesi vardır ama bu kapıyı pek yakın bir ısınlık saymamak yerinde olur. Mustafa'nın kız kardeşi Makbule de ağabeyesinin Selanik'teki halasının yanına gittiğinden bahseder. Mustafa'nın gerçi Hatice adında bir halası da vardır ama orası da Mustafa için sıcak bir yuva olmamıştır. Makbule bunu doğrulayan bir vakada hikaye eder. Hulasa sonunda Zübeyde Rapla çiftliğinden ayrılmak ve Selanik'e dönmek zorunda kalmış ve anlaşıldığına göre Mustafa işte o sırada Selanik'te mülkiye rüştiyesine kaydolmuştur. 1894. Fakat Mustafa'nın çocukluk hayatıyla ilgili tarihler üstünde pek kesinlik yoktur. Dipnot. Profesör Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler kitabında onun bu tahsil süresini 3-6 yıl olarak iki ihtimal içinde gösterir. Tahsilden ayrılış sırasında yaşını da 10 olarak belirtir. 10 yaş herhalde doğrudur. Fakat babasının ölümü üzerine Rab'la çiftliğine hemen gitmişlerse o takdirde Zübeyde'nin de bu ölüm sırasında 27 yaşından biraz daha yaşlı, mesela 30 yaşında olması mümkündür. Çünkü Mustafa'yı 20 yaşında doğurmuş olduğu takdirde dahi bu 10 yaşın ilavesiyle onun 27 yaşını aşmış olması gerekir. Kaldı ki bu doğumun da 20 yaşında değil biraz daha sonra vuku bulmuş olmasını düşünmek yerinde olur. Çünkü Mustafa'dan önce Fatma, Ahmet ve Ömer adında 3 çocuk doğurduğuna ve bunların son ikisi 3'er yaşında ve Fatma'nın ise veremden ve 7 yaşında öldüğü nakledilmiş olduğuna göre Mustafa'nın doğuşu sırasında Zübeyde'nin yaşının daha fazlaca olması gerekir. Bu yaş ilgisizliği hele Türk kadınları arasında umumi olduğu için bu olay ve nakilleri kimsenin aleyhine yorumlamak gerekmez. Yahut da bu arada Fatma'nın öldüğü zamanki yaşının biraz daha küçük olması mümkündür. Türklerde asıl olan ve az çok bilinen erkeklerin yaşıdır. Çünkü erkekler askere alınırlar ve bu alınışta yaş önemlidir. Bunu da tabii görmek lazımdır. Çünkü Türklerde aile seceresi ve tarihi yerleşmiş bir gelenek değildir. Bunu da Türklerin aleyhine yorumlamak doğru olmaz. Bizim millet tarihimiz daima genişleyen, dağılan, yayılan yahut da daralan ve parçalanan insan dalgalarının veya ailelerin tarihinden ibarettir. Bize her kol, her aile, ailenin her ferdi kendi hayatını ve kendi kaderini müstakilen yaşar. Mustafa'nın kaydedildiği Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gelince, bu konuda şunları belirtmek yerinde olur. Türkiye'de din kurallarına göre eğitim yapan medreselerin yanında çağdaş bilgiler veren mekteplerin açılışı ancak 1839'da başlayan Tanzimat Hareketi'nden sonradır. Mesela devlet bir Marif-i Umumiye Nizamnamesini ancak 1869'da çıkarabildi. Ama 1850'den önce medreseler dışında tek tek okulların açılmış olduğu görülmektedir. Nitekim ilk Rüştiye Mekteplerinin 1850'den önce hatta 1939'da kurulduğu hakkında kayıtlar vardır. Rüştiye Orta Mekteptir. Mülkiye Rüştiyeleri sivil orta mekteplerdir. Askeri rüştiyeler de askeri idadilere ve bu yoldan harp okullarına öğrenci veren askeri ortaokulları teşkil ederler. Umumiyetler 3 sınıflık olan rüştiyelerle 4 sınıflık olan idadiler bir arada orta öğretim kademelerini vücuda getirir. Fakat idadiler Anadolu ve Rumeli'de ancak 1895'ten itibaren kurulmaya başlamıştır. Mülkiye rüştiyeleri başlıca vilayet merkezlerinde, askeri rüştiyeler ise daha ziyade önemli askeri şehirlerde ve ordu merkezlerinde kurulmuştu. Mesela Selanik, Manastır, Edirne, İstanbul, Şam, Erzincan, Sivas gibi ordu merkezlerinde veya önemli askeri merkezlerde. Şu veya bu şekilde Selanik'e geldikten sonra Mustafa'yı da Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazdırdılar. Fakat orada bir hocanın bilgisiz ve şiddetli muamelesi onun bu mektepte okumaya devamına engel oldu. O zamanlar sarıklı hocalar sivil ve askeri mekteplerde hatta devlet mekteplerinde de bazı derslerde hocalık yapabiliyorlardı. Bilhassa kaligrafi, Farsça ve Arapça dersleriyle din dersleri, bazen Türkçe mektep imamlıkları daha çok sarıklı hocalar tarafından verilirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde Mustafa'ya sınıfta bir arkadaşıyla biraz dalaştığı için kötü muamele eden, onu aşırı derecede döven kaymak hafızın, çevresinde kendine verilen lakaptan da anlaşılacağı gibi herhalde lenfatik, bıngıl bıngıl, alelade bir adam olması mümkündür. Hafız sınıfta Mustafa'yı dalaşma halinde yakalayınca fena halde hırpaladı. Çok zaman sonra ve bizzat Mustafa'nın anlattığına göre onun vücudunu kan içinde bıraktı. Hocanın bundan sadist bir zevk almak istemesi de mümkündür. Mustafa annesinin daha onu doğurmadan tahayyül ettiği gibi sarı saçlı, mavi gözlü, pembe yüzlü fakat hakarete tahammül etmeyen ciddi ve haysiyetli bir çocuktu. Şemsi Efendi Mektebi'nde gene sarıklı ve anlaşıldığına göre yüzü çiçek bozuğu Çopur Hafız Nuri Efendi'ye isyan ettiği gibi bu sefer de kaymak hafızın hakaretine tahammül etmedi. Gerçi Çopur Hafız işi örtbas etmişti ama kaymak hafız işine Mustafa dayattı. Günlerce mektebe gitmedi. Zaten bu sivil mektebe pek ısınmış da değildi. Hem babaannesi de onun okumasına taraftar görünmüyordu. Onu mektepten aldı. Hülasa o sene Mustafa Mülkiye Rüştiyesi'ni bir daha dönmemek üzere bıraktı. Bir olayın zorladığı bu netice onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü onu asıl mesleğini seçmek ve bulmak yolunu açtı. Bu meslek askerlikti. Küçük asker. Eski Türkiye'de ilmiye denilen ve medrese yolundan gelen sarıklı din ve dini hukuk mesleği dışında meslekler başlıca ikiye ayrılırdı. Mülkiye, askeriye. Mülkiye mesleği bütün sivil idare mesleklerini içinde toplardı. İdare dışında pek başka meslek de yoktu. Askeri mesleği ise ordu hizmetini hedef tutardı. Gaye subaylıktı, zabitlik. Subaylık, teğmenlik, mülazim insani ile müşirlik, mareşallik arasında kademeleri içine alırdı. Bu mesleğe iki yoldan gelinirdi. Mekteplilik, alaylılık. Mektepli subay, askeri okullardan yetişerek orduya katılan subaydı. Alaylı subay da mekteplerini tamamlayamadığı subay kadrosuna Orduda tezkere terk ederek veya yararlılık göstererek erlik ve assubaylık yollarından gelen subaydı. Bunların çoğu okuma yazma bilmezdi. Fakat bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Tuna'dan Acem Denizi kıyılarına ve Orta Afrika'ya kadar uzanan çeşitli bölgelerinde bütün bir ömür boyunca katlanılan meşakkatler ve devamlı kışlı hayatı içinde pişerlerdi. Kendilerini orduya vakfettikleri için bazı vasıfları olurdu. Bunlardan yüksek rütbeli amir, general hatta müşir olanlar çoktu. 1908 Genç Türk İhtilali ile despotik padişahlık idaresi devrildiği ve bu arada orduda da bazı ıslahatlara geçildiği zaman Osmanlı ordusunda 7000 kadar alaylı subay vardı. Bu miktar orduda subay kadrosunun yarısı demekti. Hulasa Mustafa ders yılı başında askeri rüştiye imtihanlarına girdi. Başarı kazandı. Bu iş için kararını kendisi verdi. Teşebbüsü kendi kendine yaptı. Ali Rıza Efendi'nin annesi yani Mustafa'nın büyük annesi onun okumasına taraftar olmadığı gibi annesi Zübeyde de askerlikten korkuyordu. Askerlik denince Biricik oğlunun harplerde çete savaşlarında ölebileceğini düşünür ve bundan ürkerdi. Bizzat Mustafa çok sonraları bu teşebbüsüne ait hatırasını şöyle nakletmiştir. Komşumuz binbaşı Kadri Bey'di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri mektep elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. Sokaklarda zabitler görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun askeri rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle engel oluyordu. Kabul imtihanı zamanı gelince ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiyeye imtihanını verdim. Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım. Bu hikayede adı geçen binbaşı Kadri Bey'in yardımını ve ruhunu saygıyla anmalıyız. Bu surette Mustafa kendi yolunu kendi teşebbüsüyle tayin etmiş oldu. Bu düğüm de böyle çözüldü. Halbuki annesi onun daha ilk mektebe başlarken nasıl eski usul sarıklı hoca olmasını, ulema mesleğini seçmesini istemişse, orta mektep çağına gelince de onun tüccar olması hevesine düşmüştü. Bir serveti sermayesi olmayan erkeksiz bir ailenin, kimsesiz dayanaksız bir dulun ancak 10 yaşlarında bir çocuğu tüccar yapmak hevesi, nihayet o çocuğu tavsiye edilen veya tanınan herhangi bir dükkancının yanına çırak olarak vermekten başka pratik bir mana elbette ki ifade etmezdi. Fakat Mustafa'nın yarattığı olup bitti davayı halletti. Zübeyde bu olup bittiği nasıl kabul ettiği yolunda ve çok sonraları bazı şeyler anlatmıştır. Hatta bu konuda bir rüyasını da nakletmiştir. Önemli olan Mustafa'nın kendi yolunu bulmuş olmasıdır. Burada bu olayın önemi üstünde durmak yerinde olur. Çünkü Mustafa için bu olay, yani onun ne kadar alt kademede olursa olsun bir asker mektebine kendini atabilmiş olması, Mustafa'nın hayatında hayatı boyunca kader tayin edici bir dönüm noktası olmuştur. Mustafa'nın hikayesi denebilir ki bu askeri rüştiyeden başlar. Ordu millet. Biz bir ordu millettik. Nice yüzyıllar önce milletleşmeye ordulaşmakla başladık. Milletin en halsiz düştüğü ve ordunun en perişan bırakıldığı zamanlarda bile ordu, kendilerine şanlı bir gelecek düşünen gençlerin hayalinde devletin gene de en kutsal ocağı olarak yaşadı. 2. Askerlik denilen aşk. Asker ya da subay olmak. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde Helenli Rumelis'in ordu ve asker merkezlerinde yaşayan Türk çocuklarının büyük aşkıydı. Subay olmak aşk ve ihtirasının onların hayallerinde uyandırdığı renkli gelecekler, başka ülkelerdeki aynı yaşta çocukların askerlik bağlılıklarıyla kıyaslayarak değerlendirebilmek mümkün değildir. Rumeli'nin asker merkezlerinde, şehir ve kasabalarında çocuklar, gözlerini sabahları dünyaya talim boruları, asker mızıkaları veyahut da kapıların önlerinden geçen süvarilerin nal sesleriyle açarlardı. Çocukların rüyalarını askerlik süslerdi. Oyunlar askerlik üzerineydi. Evlerdeki gece toplantılarında kadınlar, çocuklar arasındaki başlıca konu askerlik hikayeleriydi. Savaş anıları sonu gelmeyen eşkıya takipleri, baskınlar, Osmanlı Rumeli'nin ordu merkezlerine hatta bütün şehir, kasaba ve köylerinde konuşmaların, tartışmaların başlıca sermayesiydi. Sokakların ziyneti askerdi. Asker mekteplerinin çocukları, yahut harp okulları gençleri renkli üniformaları, süsleri ve yüksek sınıflarda kılıçlarıyla bütün diğer çocuklardan, gençlerden ayrılırlardı. Hele kılıçlar. Acaba ondan kutsal, ondan üstün, hayale ondan daha çok hitap eden bir şey düşünülebilir miydi? Kılıç yüce paha biçilmez bir nesneydi. Gururun, şerefin tartışma kabul etmez belgesiydi. Kılıç dünyadan ağırdı ve kılıç hayattan üstündü. Osmanlı Rumelisi'ni hele kılıç taşımaya hak kazanan gençleri için dünya, kılıcın etrafında dönerdi. Yahut da kılıç dünyanın mihveriydi. Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin de oğluna bırakabildiği tek hatıra bir kılıçtı. Ali Rıza Efendi 1877 harbinde ve mülkiye gönüllü taburundaki geçici subaylığı sırasında kuşandığı kılıç bu evde daima saklanmıştır. Daha sonra ve kız kardeşinin anlattığına göre Mustafa doğduğu zaman bu kılıcı babasının onun beşiğinin başucuna asarak kılıca saygısını göstermişti. Mustafa da bu evde kılıçla daima oynamıştı. Askeri Rüştiye Okulu'nun küçük çocuklarına gelince onlar da kendilerini ordunun bir parçası sayarlardı. Onlar da askerdiler. Yarın askeri idadi mektebinde, ondan sonra Harbiye'de, hatta Erkan-ı Harp mektebinde kademe kademe yetiştirildikten ve nihayet askerlik hiyerarşisinde ilk rütbeyi kazandıktan sonra ordu saflarına katılacaklardı. Birer amir, birer küçük kumandan olacaklardı. Emir vereceklerdi, emir alacaklardı. İlk rütbeleriyle beraber imparatorluğun uçsuz bucaksız sınır boyları onların kahramanca at oynatışlarına açılacaktı. Rumeli mi olur, Arap çölleri mi olur, Kuzeydoğu Anadolu'nun yüksek karlı dağları, yaylaları mı olur, yoksa Trablus'un, Libya'nın uçsuz bucaksız sahraları mı? Hiçbir yeri seçmeden, hiçbir yeri diğerinden ayırt etmeden bir uçtan bir uca bu koca imparatorluk ülkesine onları bekleyeceklerdi. Sınırlarda harpler mi? Arnavutluk'ta, Havran'da, Yemen'de, Kürt'te mi? İsyanlar mı? Bunun önemi yoktu. Mesela Rumeli'de siyasi çetelerin takibi için mi? Anadolu'da her biri birer derebeyi gibi sivrilen eşkıyanın mütegallibenin uyuşturulması için mi yollanırlar? Bunların farkı yoktu. El verir ki daima silah başında olsunlar. Ellerinde silahları, omuzlarında apoletleri olsun ve bu apoletlerin yıldızları daima artsın. Osmanlı İmparatorluğu'nda askerliğin bu kanunu, bu daima hareket, savaş ve kumanda kanunu daha askeri rüştiyenin kapısından başlardı. Bu kanun 10-12 yaşlarında bir küçük asker olarak kaderini orduya bağlayan küçük mektepliden subaylara, kurmaylara, ordu büyüklerine, generallere, marşallere kadar herkesin ruhuna hakimdi. Gerçi askeri rüştiye öğrencisiyle subayların, kurmayların, paşaların, müşirlerin işaretleri, sırmaları farklıydı ama nihayetinde de askeri üniformaydı. Askeri üniforma daha askeri rüştiye sınıflarından başlardı. Göğsü kapalı, iri düğmeleri parlak, pantolonları kırmızı zırhlı lacivert elbiseler giyilirdi. Ceketlerin kollarında dirseklere doğru sayıları öğrencinin sınıfına göre değişen çeşitli büklümler, kıvrımlar yaparak ta dirseklere yakın bir yerde ve kollarının görülebilen kısmında düğümlenen mavi şeritten işaretler ne kadar göz alıcıydı. Bu üniforma askeri rüştiye çocuklarını bütün mekteplerin çocuklarından ayırırdı. Zaten bu ayrılış, bu göze çarpış onların mektep dışı davranışlarına da damgasını vururdu. Üniformanın şerefi vardı, onu korumak lazımdı. Askeri rüştiye çocukları her yere gidemezler, her yerde görünemezlerdi. Onlar mektepte olduğu gibi Selanik'in sokaklarında da yaşlarına göre daha ağırbaşlılıkları, serbest gururlu fakat dikkatli hareketleriyle derhal göze çarparlardı. Mustafa da işte bu çocuklardan biri oldu. Mektep girince ona olduğundan daha ciddi, daha ağırbaşlı bir hal geldi. Hele yeni mektep elbisesi tamam olup da evlerinin penceresinde onun yolunu gözleyen Zübeyde, Mustafa'yı ilk defa bu elbise içinde görünce kendini tutamadı. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak sokak kapısına koştu. Onu sevinç gözyaşları içinde bağrına basmak istedi. Halbuki önceki kararı şuydu. Kendi köşesinde ağır, vakarlı bir anne olarak oturacaktı. Çocuğunun yeni üniformasıyla sanki bir küçük general gibi gururla evlerine yaklaşırken izleyecekti. Sonra ona evin kapısını açacaklardı. Merdivenden çıkarken onun ayak seslerini duyacaktı. Nihayet oda kapısından girip de kendisine yaklaşırken onu dualar, maşallahlarla karşılayacak ve oturduğu yerde bir asker annesi olarak elini öptürecekti. Bu plan pek uygulanamadı. Bir asker oğlu karşılamanın ağır annelik gururu hareketlerine pek az hakim oldu. Her genç anne gibi tek erkek oğlunu hayatının yeni bir dönüm noktasında görmenin kayıt ve şart tanımayan heyecanına kendini kaptırdı. Fakat netice şu oldu ki onun oğlu Mustafa artık kendi seçtiği yola girmiştir. Vaktiyle ve nice geceler onun beşiğini sallarken hayalinde süslediği eski usul başı sarıklı ulema yahut daha sonra kocası ölüp de bütün yollar kapanınca onunla ister istemez yakıştırmak zorunda kaldığı adı tüccarlık fakat gerçekte şunun bunun yanında bir çıraklığı artık ölmüştü. Onun oğlu kendi yolunu kendi iradesiyle artık bulmuştu. Mustafa yeni asker rüştiye elbisesi içinde bağrına basarken Zübeyde'nin içinde bir taraftan bu meslek ve istikbal çıkmazları kesin olarak çözülüyor. Diğer taraftan da ve onların yerinde oğlunun yeni mesleğine karşı içinde kendisi de farkına varmadan bir emniyet hatta gururun doğduğunu hissediyordu. Zaten Mustafa annesinin kendisini asker mektebine vermemek yolundaki isteklerine daima diretmiştir. Ben omzunda bez satan bir bezzaz olamam. Bakın ben neler olacağım. Mustafa'nın bu ilk dayatışları onun hayatına şekil veren ilk şahsiyet belirtileri olmuştur. Ve bir çocuk hayatının böyle kritik bir safhasında bir defa görsünler bak ben neler olacağım dedi mi o çocuk mutlaka bir şeyler olur. Evet işte böyle kompleksleri duyan ve yaşayan, yani kendi ham maddesini kendi işleyerek ona kendince şekil verebilen çocuklardır ki hayatta bazı misyonlar için hazırlanırlar. Mustafa artık askerlik yolunu tutmuştu. Fakat o devirde ordu tam bir çöküntü içindeydi. Sultan Abdülhamit Türkiye'si imparatorluk tarihinin en perişan günlerini yaşıyordu. İmparatorluk fiilen çökmüştü. Abdülhamit'in hem içeriye hem dışarıya karşı siyaseti şu birkaç sözcükle özetlenebilirdi. Çatışmaları uyuşturmak, olayları örtbas etmek, çöküntüyü görmemezlikten gelmek ve ne pahasına olursa olsun kendi tahtını korumak. Bu konuda mesela Abdülhamit'in en güvendiği sadrazamları Said ve Kamil Paşaların hatıraları zengin misallerle doludur. Dipnot: Abdülhamit devrindeki ordunun durumu hakkında gene onun son fakat 17 senelik ser askeri Rıza Paşa'nın Hülasa-i Hatırat isimli eseriyle gene Abdülhamit'in donanma kumandanı ve son Bahriye Nazırı Hasan Rahmi Paşa'nın Hatırat isimli eserleri en açık fakat en hazin bilgiyi ve malzemeyi verirler. Haritada ve nazari olarak imparatorluğun sınırları Bosna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar uzanıyordu. Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti, ordu çökmüştü, uyuşturulmuştu. Bir posa haline getirilmişti. Dağlar, yollar eşkıya elindeydi. Hazine çıkırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar, devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti. Ne yol, ne sanayi, ne de mali kredi cihazları vardı. Devlet içeride halsiz, iktidarsız olduğu kadar dışarıya da karşı da itibarsızdı. Vasıtası teçhizatsız ve parasız ordu birlikleri Rumeli'de, Doğu Anadolu'da, Suriye'de, Yemen'de ve daha nice sapa yerlerde eşkıya kovalamak, çetelerle çarpışmak ve isyanları bastırmak için hem de tamamen verimsiz mücadeleler içinde eriyip gidiyorlardı. Ama askeri öğrenim yolunu tutan Türk çocuklarına, hele İstanbul ve Rumeli şehirlerinde zabitlik hala onların başını döndüren bir şan ve şeref ailesi içinde yıldızlarla parlayan bir kahramanlık tacı gibi erişilmez bir şeydi. Halbuki orduda zabitler aylar ayı maaş alamazlardı. Kalelerde, tabyalarda yıllar yıla çürütülürlerdi. Sarayın çevresine çökmüş bir takım saltanat mensuplarının köşklerde, konaklarda zenci halayıklar, Çerkez cariyelerinde soysuzlaştırılmış çocuklarına ise daha küçük yaşından başlayarak askeri rütbeler, nişanlar yağdırılırdı. Bunlar havadan kazanılmış bu süslerinin ya da padişahın saray avlusundaki selamlık alaylarında figüranlık yapmak ya da konaklarındaki cariyelerine caka satmak için kullanırlardı. Fakat Yemen'de, Havran'da, Kürdistan dağlarında, Arap çöllerinde isyanlar, ayaklanmalar peşinde aç susuz maaşsız sürünen hakiki subaylar, milletin öz ve fedai çocuklarını hemen hiçbir karşılık beklemeden mideleri boş fakat ruhlarını çocukluk çağlarının hala sönmeyen şan ve şeref duygularıyla doyurarak unutulmuş, terk olunmuş olsalar da ruh ve inançlarındaki değerleri kaybetmemeye çalışıyorlardı. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna koşar ve erir dururlardı. Mustafa Kemal. Mustafa'nın okumakta olduğu askeri Rüşdiye Mektebi ile diğer sivil orta mektepler arasında ders programı ve öğretim bakımından pek fark yoktu. Fakat fark askeri Rüşdiyelerin havasında ve eğitimindeydi. Bazı genel dersler için sivil hocalar çalıştırılsa bile asıl hocalar kadrosu askerlerdi. Bu subay hocalar ordudan gelirlerdi. Bu mekteplere ordunun havasını getirirlerdi. Disiplin sert ve askerceydi. Çocuklar askerce sıralara girmeyi, nizama uymayı, askerce selam almayı ve askerce düşünüp askerce cevaplar vermeyi öğrenirlerdi. Gerçi bu mekteplerde padişaha aşırı sadakat gösteren, sınıflarda yerli yersiz ve binbir tekerlemeyle padişahın adını andıkça kürsüde yay gibi yerinden fırlayıp çocukları da hep birden saygı duruşuna kaldıran yapmacıklı subaylar da bulunurdu. Fakat bu subaylardan korkulsa bile onlar sevilmezdi. Öğretmenlerin çoğunluğu kışlalardan, sınırlardan, iç savaşlardan veya çete takiplerinden gelmiş hamiyetli subaylar olurlardı. Bunlar memleketin halini tanımış ve gidişin kötülüğünü görmüş olurlardı. Bunlar derslerde ve tabii hiç belli etmeden çocuklara vatan sevgisini ve gerçekleri anlatmaya çalışırlardı. Gerçi vatan kelimesi söylenmezdi. Vatan kelimesi yasaktı. Çünkü vatan anlamı o devirde şiirlere yasak edilen ve ancak yüksek mekteplerde gizlice elden ele dolaşan şair Namık Kemal'in getirdiği bir anlamdı. Namık Kemal ise 1. Meşrutiyet'in 1876-78 bütün hürriyetçi önderleri gibi sürgündeydi. Hele o Meşrutiyet'in hakiki kurucusu ve son imparatorluk devri tarihinin en büyük adamı Mithat Paşa, Mustafa'nın Rüşdiye yazılışından tam 10 sene önce Arabistan çöllerine bir zindanla boğdurulmuştu. Ama ne var ki onun ölümüne, Namık Kemal ve arkadaşlarının sürgün edilmelerine rağmen, daha Mustafa'nın askeri Rüşdiye yazılışından 6 yıl önce 1889, hem İstanbul'da hem Paris'te Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti kurulmuş, çalışmalarına başlamış bulunuyordu. Ve bu cemiyetin daha sonraları hem Mustafa'nın hem onun neslinin kaderine büyük etkileri olacaktı. Zübeyde'nin oğlu Rüşdiye'yi çok sevdi. Mektebe bağlandı. Derslere ve mektebin havasına alıştı. Orada iyi anlayışlı hocalar buldu. İlkokulda çil yüzü Çopur Hafız Nuri'nin, Mülkiye Rüşdiye'sindeki kaygısı sadist bir adam olan Kaymak Hafız'ın onun üstündeki baskılarını ve ruhunda yarattıkları ürküntüye karşılık, askeri Rüşdiye'de aritmetik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naki, jimnastik öğretmeni Teğmen Hasip Efendiler gibi değerli ve teşvik edici hocalar vardı. Hatta bunlardan aritmetik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi bir gün ona, Mustafa'nın bütün hayatı boyunca kendine mal olacak ve ileride bütün dünyanın öğreneceği bir isimle hediye etti, Kemal. Oğlum senin adın Mustafa, benim de öyle. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. O günden sonra Mustafa'nın adı Mustafa Kemal oldu. Adının seçilişi çok yerindeydi. Kemal olgunluk anlamındadır. Küçük Mustafa da yaşından daha olgun görünüyordu. Çalışkandı. Hele aritmetiğe karşı ayrıca bağlılığı vardı. Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin ona yeni bir at seçerken bu hem yüzü hem ruhuyla güzel, çalışkan ve ciddi çocuğun kendisine uyandırdığı olumlu hayranlığın etkisi altında kalmış olması mümkündür. Mustafa derslerinde ileriydi. Zaten sınıfının da çavuşu olmuştu. Çavuşluk o zaman bir nevi sınıf temsilciliğidir. Askeri okullarda çavuşlar yahut sınıf temsilcileri başlıca üç ayrı tipte çocuklardan seçilebilirdi. Bunlardan bir kısmı hakikaten çalışkan, hareketli ve etrafına itimat yayan çocuklar olabilirdi. Mustafa Kemal'in bu tip bir temsilci olduğunun belirtileri çoktur. İkinci tip çavuşlar sadece çalışkan, kendi içine kapalı, etraflarıyla pek dostlukları olmayan fakat dahiliye müdürüne veya dahiliye zabitlerine, yani mektebin iç yöneticilerine hoş görünen çocuklar olurlardı. Diğer çocuklar bunları sevmekten ziyade onların üstünlüklerini kabul ederek onlara itaat etmek zorunda kalırlardı. Bir de çavuşlar arasında azınlık olmakla beraber asker mekteplerinde aşırı şiddetleriyle etrafı korkutan bazı subayların çocuklar arasından yarı hafiye gibi seçtikleri çavuşlar olurdu ki diğer çocuklar arasında bunların itibarı olmazdı. Zübeyde oğlunun mekteplerde çavuş seçilişine daima önem vermiştir. Bununla Mustafa Kemal'in ilerideki en parlak devirlerine bile övünmüştür. Zübeyde'nin bu duygularını anlamak kolaydır. Mustafa Kemal'in asker rüştiyede sınıf çavuşluğu günleri, Zübeyde'nin oğluyla aynı çatı altında geçen beraberlik ve yakınlık günlerinin ılık bir hatırasıdır. Gerçi bir gün gelecek Mustafa Kemal insanoğlu için elde edilebilecek rütbe ve makamların en üstünlerine ulaşacaktır. Ama o zaman Mustafa Kemal artık onun küçük Mustafa'sı değildir. Hem o zaman Mustafa Kemal'in şan ve zaferi herkes gibi Zübeyde'nin de gözlerini kamaştırmış olacaktır. Bu göz kamaşması içinde Zübeyde'nin kendi hayatının son günlerinde oğlunu kendi gönlünce ve bütün ölçüleriyle kavrayamamış olması bile mümkündür. Bunda Mustafa Kemal'in ileride ve kendisinden dinleyeceğimiz özgür yaşayış tarzının ve özgürlüğe bağımlılığının da etkisi elbette vardır. Gerçek şudur ki genç yaşında dul kalan ve Mustafa'nın askeri...